Ayrım 15.
McCullough'ın deneyleriyle ilgili raporları 50'li yıllarda dünyayı ayağa kaldırmaya yetti. İlk tepkilerin kuşkucu, inkarcı, şiddetli olması ve psikoloğu matrağa alınması çok olağandı. Çünkü olup bitene bir bütün olarak baktığımızda hayal gücünün biraz fazla zorlandığı sonucunu çıkartabilirdik. Böyle olunca da adamcağızın deneyleri uzun süre sadece mizah dergilerine konu oldu. Özellikle Amerika'daki hemen her üniversite dergisinde profesörünüze afiyetle yiyebilirsiniz türünden esprileri rastlanıyordu. Gel gelelim, ilk birkaç başarısızlığın ardından deney sonuçlarını doğrular haberler dünyanın dört bir köşesindeki laboratuvarlardan gelmeye başladı. Derken söz konusu deneylerin çok genel bir öğrenme yeteneğinin düzeltilip iyileştirilmesi konusunda ipuçları mı verdikleri, yoksa hayvandan hayvan aktarılan şeyin gerçekten de tek tek somut bellek içerikleri mi oldukları sorusuyla birlikte tartışmalarda alevlendi. Bu soruya yanıt verebilmek için solucanlardan çok daha gelişmiş hayvanları seçerek onlara daha karmaşık dersler öğretmekle şarttı. İşte Houston'daki Profesör Georges Ungar bu soruya yanıt bulabilmek için yıllarca sayısız deney düzeni hazırlayıp işin üstesine gitmeyi bilenlerdendi. 1965'te deneyden geçmiş farelerin beyinlerinden elde ettiği özü deneyimsiz farelere enjekte ettiğinde büyük ölçüde başarılı olmuştu. Enjektördeki maddeyi almış hayvanlar ya ölen arkadaşlarının alışkanlığını hemen ortaya koyuyor ya da gong sesinden çok az ürküp alışkanlığı hızla benimsiyorlardı. Enjekte edilen madde hayvanların hiç tanımadıkları bir uyarıya gong sesine alışmalarını sağlamıştı. Gel gelelim Houston'daki araştırmacımız bununla yetinemezdi. Aşılanan ne olursa olsun bir alışkanlıktı, oysa o gerçek bellek içerikleri aktarmayı kafasına koymuştu. Bunun üzerine farelere içgüdülerine aykırı davranmayı öğretmek için onları ilginç bir düzenek hazırladı. Aydınlıkta kesinlikle ortaya çıkmamaya dikkat eden fareler, bilindiği gibi geceliğin aktifleşen hayvanlardır. Ancak deneyici karanlığa koyduğu yiyeceğe giden yola döşediği madeni levhalara cılız bir akım vererek fareleri bu heveslerinden vazgeçirmeye çalıştı. Fareler olağanüstü zeki hayvanlardır. Kısa sürede karanlıktaki yiyeceğin belalı olduğunu anlayıp kafesin aydınlık yerlerinde toplanmaya başladılar. Bunun türün içgüdüsüne taban tabana zıt bir davranış olduğunu söylemeye bile gerek yok. Deneyin sonunu biliyoruz artık. Fareler dünyasının aksine Profesör Ungar'ın kafeslerindeki karanlık bölgeler tehdit doluydu. Profesör Ungar bu kez de farelerin beyinlerinden mümkün olduğu kadar RNA konsantresi toplamaya çalıştı. Anıları kuran madde Ungar'ın varsaydığı gibi RNA ile ilintiliydiyse, deney farelerinin öğrendikleri karanlık korkusu elindeki RNA konsantresinde depolanmış olmalıydı. Deneyici elindeki eriyi deneyden habersiz farelere aşıladığında elde ettiği sonuç umduğundan daha iyiydi. Aşılanan farelerin hemen hemen hepsi deney fareleri gibi davranıp karanlıktan korkma davranışı gösterdi. Böylelikle tamamen özgül anıların biyokimyasal yoldan bir bireyden ötekine aktarılabileceği ilk kez ispatlanmış oldu. Peki de bu anıların taşıyıcı maddesi kesin olarak neydi? Bu konudaki tartışma o gün bugün sürüp gitmektedir. Ungar karmaşık ve yıllar süren deneylerin ardından karanlık korkusunu öğrettiği farelerin beyin özünden bol bol RNA'nın yanı sıra skotofobin adını verdiği bir maddede elde etmeyi başardı. Bu katıksız kimyasal maddeye karanlık korkusuna yol açıcı madde anlamındaki bu adı korkmuştu. Söz konusu madde bir nükleik asit olmayıp bir proteindi. Gerçi bunda şaşılacak bir yan yoktu. DNA üçlü bazlarından aldıkları şifrelere göre enformasyonu yeniden kuruyorlardı. Yani bir şeyi yaşarken, bir algılama gerçekleştirirken ya da bir düşünce kotarırken beynimizde RNA'nın yardımıyla proteinden oluşmuş bir yapı taşını biçimleyerek söz konusu olayın kopyası ya da kalıbı gibi bir şey, yaşantının, olayın ya da düşüncenin beynimizde kalıcı bir iz olarak bıraktığı bir engramı mı oluşturuyorduk? Merkezi sinir sisteminde bırakılmış bu iz, bu protein kalıbı belleğimizin temeli, yıllar sonra anımsadığımız bir karşılaşmanın, bir melodinin, bir çehrenin depolanmasına yarayan maddi gerçek miydi? Bugün kimi bulgular bu görüşü destekler gibi Ungar'ın kulağımıza çalınan son başarılarından biri bellek maddesi dediği skotofobinin laboratuvarda yapay yoldan üretmek olmuştur. Burada da söz konusu olan şey ilk kitabın son bölümlerinde açıkladığımız aminoasit dizimlerinin belli bir sıralanışını laboratuvarda gerçekleştirerek belli bir enzim elde etme olayıdır. Söz konusu diziliş karanlık korkusu diye okuyabileceğimiz bir metin oluşturmuştur da diyebiliriz. Bu kez kendilerini yapay skotofobin aşılanan hayvanların tıpkı deney hayvanları gibi karanlıktan korktukları ve kafesin aydınlık bölgelerini tercih ettikleri söyleniyor. Sentetik yoldan elde edilmiş anılar, buna pes denir, gelişmenin gidip gideceği en uç noktalardan biri olmalı bu. Anıların kimyasal yoldan imalatı niçin mümkün olmasın ki zaten? Gerçeklik dediğimiz şeyin beynimizdeki elektriksel uyarımların karmakarışık ilişkilerle kurdukları bir model olduğunu, bu türden kalıpların ya da kalıp tepkilerin yapay elektrik yollamalarıyla da oluşturulabileceğini kabul ettiğimize göre kimyasal yollardan dış müdahalelerle anılar oluşturabilme olasılığını nasıl inkar edebiliriz ki? Gel gelelim, böyle bir şeyin düzenli gerçekleştirilebilir hale geldiği bir gelecekte olup bitecekleri kafamızda canlandırmaya kalktığımızda gözlerimiz kararıp baygınlıklar geçirecek gibi olabiliriz. Ama bu, söylediklerimizin gerçek olabilme olasılığını önleyecek bir gerekçe değildir elbette. Gene de bu konudaki argümanlarımızı Profesör Ungar'ın bulgularının ayrıntılarına dayandırmayı düşünmüyoruz. Molekül biyolojisinin bellek araştırmaları böyle bir desteği veremeyecek kadar yeni, henüz işin emekleme aşamalarını yaşamakta. Şimdilik düşüncelerimizi sürdürmemiz için bize gerekli olan argüman, bellek aktarımı diye adlandırdığımız kısmi bir alanda konuşmamızı sağlasın yeter. Bu konuda gerek Profesör Ungar'ın gerekse meslektaşlarının ortaya çıkardıkları bulgular şimdilik yeterli görünmemektedir. Burada ufak bir hatırlatma yapmak gerek. Bu kitap Hamburg 1985'te orijinal ilk baskısını yapmış. Bazı ayrıntıların henüz açığa çıkmaması ve bazı yorumların da pek inandırıcı olmaması yüzünden henüz kuşkular tamamen dağılmamış olmakla birlikte nükleokasitlerin ve özellikle de RNA'nın bellek ile bir ilintisi olduğu kesindir. Bu nispeten fazla iddialı sayılmayacak bilgi bile burada ileri süreceğimiz argümanları desteklemek bakımından gene de yeterlidir. RNA'nın bellek ile herhangi bir ilintisi bulunduğu gerçeğini, yani hatırlayabilme yeteneği ile bağlantılı olduğunu kabul edip, bu olguyu gelişme tarihinin perspektifinden değerlendirmeye kalkınca ortaya sonuçları bakımından oldukça verimli saptamalar çıkacaktır. Çünkü bu durumda haklı olarak sık sık vurgulaya geldiğimiz doğanın ekonomik tutumu dediğimiz ilkenin daha ilk beyinlerin inşasında kendini gösterdiğini kavramakta gecikmeyiz. Evrim kabaca söyleyecek olursak bundan yaklaşık 1 milyar yıl önce ilkel beyinleri ortaya çıkartmaya başladığında ve zamanla da bu denetim ve yönetim merkezleriyle donanmış organın aracılığıyla bireysel deneyimler toplayabilme yeteneğinin geliştirilmesinin yararlı olabileceğini anladığında bu yeteneği yeni baştan bulup geliştirme gibi bir yola gitmedi. Zaten buna ihtiyacı da yoktu. Bu amaca ulaşmasını sağlayacak geniş ve kolay olanaklar vardı elinde. Sadece yaklaşık 2 milyar yıl önce gerçekleştirmiş olduğu bir ilkeye yeniden el atması yetip de artacaktı. Hayatın ilk başlangıç evrelerinden itibaren bir miras gibi kuşaktan kuşağa aktarmak üzere enformasyonları büyük bir başarıyla depolamada kullandığı yöntemin aynısına burada da başvurduğu belliydi. Türün belleği ve tür bireyinin hatırlayabilme yeteneği bu iki psişik faaliyet kategorisi sadece birbirlerine benzemekte kalmamakta Ungar'ın ve meslektaşlarının deneylerinden belli olduğu gibi ilkece aynı molekül mekanizmasının faaliyeti anlamına da gelmektedir. Profesör Ungar'ın skotofobini kendilerine belli bir eğitim verdiği farelerin karanlık korkusu olarak kendini dışa vuran deneyimlerini içeriyorsa, bu anıların bireysel beyinlerin dışında da var olabilecekleri iddiasının kafamıza dank eden bir kanıtı değil midir? Bu elle tutulur somut kanıt karşısında bir şeyleri uzun uzadıya ispatlama yoluna gitmemiz bile gereksizdir artık. Kalıtımın ve belleğin aynı biyolojik ilkenin iki ayrı uygulanış biçimi olduklarını bilmemiz yeter. Çünkü bu, ilk beyinlerin psişik bir fenomen olan belleği ne geliştirmek ne de herhangi gizemli bir yoldan önce yaratmak zorunda kalmamış oldukları anlamına gelmektedir. İlke zaten hazır beklemekteydi. Beyin dediğimiz organ önünde tamamlanmış olarak bulduğu şeyi hazır parçalı inşaatlarda olduğu gibi öylece alıp kendine katmakla meseleyi halledecekti. Tıpkı ilk hücrelerin hazır organelleri kendi bedenlerine katmaları gibi. Burada gelişmenin büyük beyin kabuğu aşamasına gelip dayandığı yerde de evrim tarihinin başından bu yana olup biten bir kez daha tekrarlanmaktaydı. Hazır bekleyen öğeler ve birimler küçük yapı taşları olarak bir araya gelip bir sonraki gelişme basamağının mozaiğini sunuyorlardı. Öyleyse bu yeni yeteneğin anımsayabilme, belleğinde tutma yeteneğinin beraberinde getirdiği çığır açıcı yenilik hatırlayabilme yeteneğinin ilk kez bireysel beyinlerle birlikte evrim sahnesine çıkmış olmasında aranmamalıdır. Bellek bütün beyinlerden daha eskidir. Beynin daha ilkel bölgelerinin işlevlerini anlatırken ortaya koyduğumuz gibi büyük beynin faaliyeti de ortaya o zamana kadar olmamış bir şey koymayıp neden beri var ola gelmiş bir işlevi hatırlayabilme edinimini bireyin yararına sunabilecek şekilde kendi bünyesinde toplamıştır. Olup bitene böyle baktığımızda büyük beyin kabuğunun korteksin doğuşu da o zamana kadar uzana gelen gelişmenin kaçınılmaz bir mantıki sonucu olarak belirmektedir. En azından belleğin söz konusu olduğu durumda büyük beyin kabuğu da başlangıçtaki o hidrojen atomunun yasal bir ardılı olarak görünmektedir. Burada bel bağladığımız anlayışın öteki psişik faaliyetlerin tümü için geçerli olduklarını gözü kapalı kanıtlayabilecek durumda olmadığımız anımsatmakta yarar var. Bu alanda dizimizin başından beri altını çize geldiğimiz ve sık sık karşımıza dikilen boşluklar, zinciri bağlayan halkalardaki eksiklikler elimizi kolumuzu şimdilik bağlamaktadır. Ama hep söylediğimiz gibi bizi hayrete düşürmesi gereken şey bu boşlukların varlığı değil, onlara rağmen hiçbir tutarsızlığa düşmeden evrenin iyi kötü bir tarihini yeniden kurgulayabilmemizdeki başarıdır. Bütün bu anlata geldiklerimizin de ötesinde büyük beynimizin temsil ettiği gelişmişlik basamağının daha alt basamaktaki birimlerin birleşmesi olarak yorumlanabileceğini gösteren ve gelişmenin buraya kadar uzana gelmiş çizgisini yorumlarken bir ilke olarak altını çizdiğimiz bu eğilimin doğruluğunu gösteren birçok başka belirti vardır. Hatırlama, anımsama kavramıyla tarif ettiğimiz psişik faaliyetimizin beyinlerin ve bilincin ortaya çıkmasından çok daha önce var olan biyolojik bir işlevin uygulanmasından başka bir şey olmadığını kavrayıp bunu benimsediğimiz anda psişik boyutu olanca kapsamıyla içeren bu gezegendeki biricik canlılar olarak böbürlenmeyi bir yana bırakıp aslında bütün canlıların biz insanlardan önce de psişik faaliyetten bir bakıma nasiplerini aldıklarını itiraf etmiş oluyoruz. Gene de bunu kabul etmekle bütün öteki canlılardan farklı bir tinsel varlık olduğumuz yolundaki insan merkezci saplantımızı, insan olma gururumuzu da yeterince aşmış olduğumuzu sanmayalım. Çünkü tam bir yanılsamadır bu. Tıpkı psişik faaliyetin biz insanlardan çok önce de var olduğunun anlaşılmasına yarayan bulgulara benzer bulgular, sayısız sürprizin gelecekte bizi beklediğini, bellek araştırmalarının ortaya koyduğu gerçeğin bunun sadece bir adımı olduğunu göstermekte, bizim evrendeki en üst psişik faaliyeti gerçekleştiren tinsel varlıklar olma saplantımızın da sonunun gelebileceğinin sinyallerini vermektedir. Ortaya atılan argümanların baskısı altında bellek dediğimiz fenomenin psişik alanlı sınırlı bir faaliyeti temsil etmediğini, işin içinde biyolojik boyutun da bulunduğunu inkar edemeyecek durumda olsak bile, deneyimlerin, bilgilerin takası ve aktarılması konusunda da aynı durumun söz konusu olabileceğini ileri sürenlere herhalde biraz fazla ileri gittiniz demekten kendimizi alamayız. Kuşkusuz bildiklerini, öğrendiklerini kendi aralarında birbirlerine aktaran canlılar sadece biz insanlar değiliz. Sınırlı ölçeklerde de olsa aynı yeteneği birçok hayvanda taşımaktadır. Ancak bunlar üst düzeyde gelişmiş hayvanların beyinleri de o ölçüde gelişmiş olan belli bir bölümüne özgü basit psişik faaliyetlerdir. Öğrenilmiş derslerin, biriktirilmiş deneyimlerin aktarılması gibi bir faaliyetin, başka deyişle bu sınırlı psişik faaliyetler boyutu dışına taşıyan bir etkinliğin gerçekleşebilmesi söz konusu değildir. Gel gelelim Amerikalı bilim adamı Norman Anderson'ın 1970'te yayınladığı evrim kuramını tamamlayıcı bir çalışması, kazın ayağının hiç böyle olmadığını göstermiş, bizim ruhsal dünyamızın öğrenme ve öğrenileni aktarma ayrıcalığının da gerçek bir ayrıcalık olmadığı ortaya çıkmıştır. Anderson, daha önce birkaç yıl boyunca havada kalmış olan viral transdiksiyonun evrimde önemli bir rol oynamış olduğu düşüncesini ilk kez derli toplu bir görüş halinde sunmayı başarmıştır. Transdiksiyon kavramıyla kastedilen olay şu: virüsler daha önce de uzun uzadıya açıkladığımız gibi aslında yaşamadıklarından çoğalabilmek için istila ettikleri hücrenin mekanizmalarını bu amaç doğrultusunda harekete geçirmekteydi. 1958'de Amerikalı biyolog Joshua Lederberg, 1952 yılında yaptığı bir keşiften ötürü Nobel ödülüne layık görülmüştü. Lederberg, virüslerin hücreden hücreye dolaşırken bir hücredeki genetik malzemeyi bir başka hücreye sürükleme, transdiksiyon alışkanlıklarının sanıldığından çok geniş boyutta olduğunu ortaya koymuştu. Anlaşılacağı üzere transdiksiyon, taşıma, sürükleme anlamlarına geliyor bu bağlamda. Kastedilen virüslerin o tuhaf çoğalma faaliyetleri sırasında hücre DNA'larının minicik bir parçasını bilmeden yanlarına alıp enfekte ettikleri yeni hücreye götürdükleri gerçeğidir. Moleküler biyologlar bu yoldan hücreler arasında dolaşan DNA parçacıklarının Kimineğin bayağı uzun moleküllerden oluştuğunu bulgulamakta gecikmedi. Bu moleküller bazen viral transkripsiyonun 3, 4 hatta 5 adet komple geni bir hücreden ötekine sürüklemesini sağlayacak kadar uzundurlar. Demek ki uç durumda 5 adet kalıtım faktörü blok halinde bir başka hücreye taşınmış olmaktadır. Ancak ilk kez 1970'te Anderson bu mekanizmanın evrim bakımından ne ifade edebileceğini göstermeyi başardı. Yeryüzünde yaşayan bütün canlı türleri arasında genetik yoldan depolanmış deneyimlerin virüsler aracılığıyla sürekli olarak dolaşması demekti bu. Her genetik ilerleme, her buluş, evrimin bu gezegenin sayısız canlı biçiminden herhangi bir aracılığıyla yaptığı bir keşif, bu yoldan er ya da geç her tür tarafından toplanabilmekteydi. Araştırmacıların gözlerindeki perde bir anda aralanmıştı. Genetik kodun bütün canlı türlerinde özdeş, aynı oluşunun nedeni şimdi anlaşılıyordu. Mutasyon ve ayıklama yoluyla elde edilmiş işlevlerin, faaliyet ve becerilerin, organizma inşa planları ve bunun gibilerin DNA'da bütünleşmesini sağlayan dilin, Esperanto karakteri, bütün canlılar alemini kapsadığı apaçık belli olan bir deneyim aktarma faaliyetinden her bir canlının nasibini almasını sağlamaktır. Ne zaman bir hücre bir virüsün saldırısını savuşturursa, hücrelerin bu saldırıları önleyecek birçok mekanizmalara sahip olduklarını biliyoruz. Saldırganın muhtemelen beraberinde getirmiş olduğu geni, hücrenin kendi amaçları doğrultusunda kullanıp kullanamayacağını test etme şansı da doğmuş demektir. Belli bir türün organizmalarının evrimi, bu yoldan öteki bütün canlıların genetik ilerlemelerinden ve deneyimlerinden yarar sağlayabiliyorsa, madde özümseme süreçleri bakımından atlanmaz önem taşıyan enzimlerin binlercesinin evrensel ölçekte kullanılabilme, daha doğrusu aktarılabilme olasılığına bağlı olanakların boyutlarını bir düşünün, doğa araştırmacılar arasındaki evrimci düşünceyi paylaşanların kafalarını yakın zamana kadar az çok karıştırmış bir karşı argümanda geçerliliğini yitirmiş demektir. Yeryüzündeki hayatın evrimi için kullanılmış 3 milyar yıllık süre istediği kadar uzun görünsün, aslında mutasyon ve ayıklamaların oluşturdukları rastlantı mekanizmaları üzerinden tek hücrelilerden çok hücrelilere, sudaki organizmalardan amfibik canlılara ve sürüngenlere, oradan da biz insanlara kadar uzana gelen bir soy oluş tarihini kurmak için pek de yeterli olmadığı söylenmektedir. İtiraz da buradan kaynaklanmaktadır. Evrimin itici gücünün ve daha alt düzlemdeki canlılardan daha üst düzlemdeki yaşam biçimlerine geçişi mümkün kılan etmenlerin mutasyonlar ile ayıklama süreçleri olduklarını gösterir argümanlar dağ gibi yığılmışlardır. Bu kitapta bunları sayı sayı bitiremedik. Bu yüzden de bütün bu mutasyon ve ayıklama süreçlerinin hem de rastlantılar arzı üzerinden hareket ederek evrimi gerçekleştirmeleri için kullandıkları 3 milyar yıllık sürenin devede kulak sayılacağını ileri süren evrim karşıtlarının bu itirazı evrimci bilim adamlarının kafasını karıştırmaya gene de yetmiyor. Argümanların çokluğu bunları kendilerinden emin olmalarına destek veriyordu. Gel gelelim evrimin kullandığı 3 milyar yılın yetersizliği argümanı bunların canını az da olsa sıkıyordu. İşte virüslerin aracı oldukları gen aktarımı evrim karşıtlarının son itirazlarını da çöpe atmaya yetti. Evrimin gezegenin herhangi bir köşesinde yaptığı bir buluş elinde sonunda bütün canlılara ulaşıyor ve işlerine geliyorsa, bu buluştan onların da yararlanması gibi bir imkan türüyorsa, virüslerin işi karıştıkları andan itibaren evrimin gelişme hızı daha öncesine göre bir anda birkaç kat artmış olmalıdır. Demek ki artık virüs lafını duyduğumuzda hemen tek yönlü bir koşullanmayla bundan sonraki grip dalgası ne zaman gelir diye endişelenmeyi ya da herhangi bir viral enfeksiyonun berbat sonuçlarını düşünmeyi bir yana bırakıp bu minicik canlıların milyarlarca yıl içinde bir köy vaizinin sabır ve usanmazlığıyla gezegenin bütün canlıları arasında yaptıkları o uzun dolaşmayı anımsamamız, herhangi bir yerlerde bir şeyleri başlatabilecek hiçbir genetik yeniliğin ve buluşun örtülü kalmasına olanak vermeyen o büyük devri alemi göz önüne getirmemiz, onların hakkını yemememiz anlamına gelecektir. Virüslerin bu genetik deneyim aktarımı süreçlerini harekete geçirip milyarlarca yıl boyunca ayakta tutmamış olmaları durumunda, bugün gezegenin doğuşundan 5 milyar yıl sonra evrim çok gerilerdeki bir aşamada oyalanıyor, biz insanların ise henüz esamesi bile okunmuyor olacaktı. Öte yandan fantezi, yani hayal kurma yeteneğimizin sadece psikolojik boyutta sınırlı olmadığını birinci kitabımızın başında Hint ipeğini sağlayan tırtılın kendini sapını ısırdığı yapraklardan birine saklayışını örnek vererek göstermiştik. Elbette fanteziler kurma, hayal gücünü kullanarak çıkış yolları bulma faaliyetinden yalnızca psikolojik dünyadaki faaliyetleri kastettiğimizi ileri sürerek biyolojik dünyadaki benzer olayların bu kavramı kapsamına girmeyeceğini söyleyebiliriz. Ama hayal gücünü kullanma, buluşlar yapma anlamındaki fantezi kavramını niçin sınırlamamız gerektiği konusunda inandırıcı bir argüman bulmamız zor olacaktır. Bir yanda mutasyonlar ile ayıklama süreçlerinin rastlantısal etkimeleri, öte yanda fikirlerimizin buluşlarımızın serbestçe at oynatması, herhangi bağlayıcı bir kural tanımaması arasındaki biçimsel benzerlik apaçık ortadadır. Tıpkı evrimi mutasyonların içinden işe yarar olanları seçip ayıklaması gibi, biz de fantezilerimizin ürünleri içinden kullanılabilir olanları gerçeklikle karşılaştırıp ayıklarız. Bu iki olay arasındaki benzerlik öylesine büyüktür ki, burada da gelişme tarihini gözlemlerken bulup ortaya çıkardığımız bir ilkenin bir kez daha karşımıza çıktığını düşünmeden edemiyoruz. Sanki evrimin aynı ilkesi, gelişmenin iki ayrı basamağında gerçekleşip karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla gelecekteki biyokimyacılar, çok uzak bir gelecekte de olsa, beynimizde bireysel fantezilerimizin biyolojik kökeni olarak yorumlayabilecekleri kimi süreçlerle karşılaşırlarsa buna hiç şaşmamalıdırlar. Yani bir mutasyonla birlikte DNA molekülü üzerinde ortaya çıkan rastlantı ilkesine boyun eğmiş süreçlerin aynısı süreçlerle. Hayal gücümüzün rastlantıya bağlı bedensel süreçlerle ilintili olduğunun bulunması bu konuda buraya kadar söyleye geldiklerimizde olumsuz yönde etkilemeyecektir. Biyolojik bir ilkenin gerçekleşmek için değişik malzemelere başvurabileceğini zaten görmüştük. Ancak bu yönde bulgular günün birinde gün ışığına çıkartılacak olursa, böyle bir keşfin psikolojik etkilerinin bayağı ilginç olacağından hiç kuşkumuz olmasın. Çünkü evrimin rastlantılar arzının bir ürünü olduğu savlarını duydukça tüyleri diken diken olan birçok kimse söz fantezilerin rastlantısal mekanizmalarına gelince sözlerini geri almakta herhalde gecikmeyeceklerdir. Fantezilerimizin temeli olarak mutasyonu andırır süreçlerin bulunmasına hiçbirinin bir diyeceği olmayacaktır.